Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ves salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Ves salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gül sohbetleri programımızda Anneleri Gülistan'ı Hazreti Sevde binti Zem'a annemiz Gülistan'ı 5. bölümle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum değerli dinleyenlerim. Hazreti Sevde annemiz nihayetinde Peygamberimiz Aleyhisselam ile evlenmişti efendim. Buraya kadar görmüştük. İlk derslerimizde kısa değindiğim bir tanıtım bilgisi paylaşayım sizinle. Hazreti Sevde annemiz 3 erkek 5 kız olmak üzere kendisiyle beraber yani 8 kardeşli bir aile. Bunların babaları aynı olmakla birlikte bazılarının anneleri farklı kadınlardı. Yine her bir kardeşin farklı bir hayat hikayesi vardı. Bunlar arasında en meşhur olan Hazreti Malik bin Zem'a olup Malik bin Zem'a hanımı Umayra binti Amr ile beraber İlk 5 yıl içinde İslam'a girmişlerdi. Yine hanımıyla 2. Habeş hicretine katılmışlardı. Hazreti Sevde annemiz de o zaman kocası Hazreti Sekran ile aynı hicretteydi. Onlar ailece Habeş ülkesinde kalırken yani Malik ile Umeyra kalırken Hazreti Sevde kocasıyla beraber Mekke'ye dönmüştü. Erkek olsun, kız olsun, kardeşlerinden Abd hariç hepsiyle çok güzel bir iletişimi vardı. Abd, daha önce de söyledim, müşrikler arasında en şiddetli olan buydu. Resulullah Aleyhisselam'ın ikinci kayınpederi Zem'a bin Kays oluyordu. Bu zat Peygamberimiz Aleyhisselam ile beraber bulunmuş olmasına rağmen aralarında ortak bir hayat hikayesi yok, kaynaklarda geçmiyor. Zem'a bin Kays'ın İslam'a girip girmediği de net olmamakla birlikte kaynaklarımız onun müşrik olarak öldüğünü ifade ediyorlar. Hatta daha önceden de ölmüş olduğu ifade ediliyor. Sevde annemizin annesi olan Eş Şem'us binti Kays hakkında ise hiç malumat olmadığı gibi muhtemelen İslam'dan önce öldüğü için onunla kayınvalidi olarak beraber bulunamadı Aleyhisselam. Şimdi Resulullah Aleyhisselam'ın evliliği anlatırken daha ziyade işte yani şöyle iyi davrandı, böyle iyi yaşadı. Amenna. Ben bunlara bir şey demiyorum. Bu doğrudur. Bunları ben de anlatıyorum. Ama Aleyhisselam'ın bir evlilik yaptığı zaman aldığı hanımın babası var. Kayınpeder oluyor. Annesi var, kayınvalide oluyor. Erkek kardeşleri var, kayınbirader oluyor. Kız kardeşleri var, baldız oluyor. Bunlarla nasıl bir iletişimi vardı? Bu konuya fazla girilmiyor. O yüzden ben hususi olarak bulabildiğim kadar bunları da açmaya çalışıyorum. Sürekli ifade ettiğimiz gibi içlerinde sadece Abd adlı kardeşi karşı çıkıyor buna. Bu evliliği engelleyemeyince görmemek için Mekke dışına uzaklara ticaret sefere gitti. Belki babası ve diğer yakınları son anda vazgeçerler diye ümitleniyor. Fakat işlerini bitirip Mekke'ye dönünce korktuğunun başına geldiğini görüyor. Kız kardeşi bu evliliği yapmış, kimse de engel olmamıştı. Şimdi sıkı durun. Abd o kadar kızıp öfkelendi ki bağırıp çağırarak ortalığı birbirine kattı. Bununla da öfkesini alamayınca saçını başını yolup üst başına toz toprak serperek feryat etti. Nasıl olur diye. Şimdi bunu biraz açmam gerekiyor. Ne demek? Yani bu delice hareketler. Biz çok sevindiğimizde, çok üzüldüğümüzde, böyle şok bir haber aldığımızda ne yapmamız gerekeceğini hep annelerimizin hayatları içinde gördük. Kaç tane anne paylaştım ben sizlerle. Mesela Ashab-ı Kiram ilk kez depremle karşı karşıya kaldıklarında Medine'de ortalık sarsılınca korktu herkes yani. Ve daha önce İslam'dan önce deprem olunca veyahut da böyle bir şey olunca bir korkulu dehşet bir şey olunca yaptıkları şeyleri yapmadılar. Resulullah'a baktılar ne yapmamız gerekiyor diye. Bunları genişçe Ayşe annemizi işteken paylaşmıştım. Ama burada şunu söylüyorum. Müşrik tepkisini yani her insan tepkisini hem karakterine hem de inancına göre yapar. Kişiliğine, karakterine hem de inancına göre yapar. Kötü haber aldık. Ne yapıyoruz? İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Şaşkın bir haber aldık. Subhanallah. Subhanallah. Fe subhanallah. La havle ve la kuvvete illa billah. Bir saldırı oldu bize. Böyle bizi öfken eder. La havle ve la kuvvete illa billah. Yani biz bunları konuşuyoruz ama işte yaşayamıyoruz maalesef. İşte bu müşrik çok kızıyor. Bağırıyor, çağırıyor. Ortalığı birbirine katıyor. Saç baş yoluyor. Üstüne toz toprak atıyor. Yani onların örfünde üzüntünün en üst düzey görünür kısmı budur. Üstüne toz toprak fırlatmak, böyle toza toprağa abanmak yani. Ama şunu da söylemem gerekiyor. Bu abd Mekke fethi o sonrasında İslam'a girecek. Bu kardeş o anda nereden bilsin? İslam'a girdikten sonra çok iyi bir sahabe olacak. Diyecek ki ben Mekke'ye gelip de Sem'a'nın Resulullah ile evlendiğini, Sem'a diyorum Sevde'nin evlendiğini öğrendiğim zaman düştüğüm gülünç durum. Buna çok mahcup oluyorum şimdi diyecek. Yani sevinçten bayram etmem gerekirken ben neler yapmışım diye. Şimdi neye göre bunu söylüyor? Aynı kişi. Aynı kişi. Karakteri aynı. Tepkisi bu. Ama birinde müşrikti. Tepki böyle yaptı. İman etti. Bunun yanlış olduğunu gördü. İşte bizim farkımız bu yani. Sahabede böyle bir güzelliği görürüz. Yani bu abd böyle şeyler bağırıyor, çağırıyor. Daha çok şeyler söyleyecek de. Yani o yüzden her şey, her ifadeyi kullanamıyorum. Yani sayarsınız, söversiniz diye ifadeyi kullanamıyorum. Çünkü daha sonra İslam'a girecek ve çok iyi bir hayat ortaya koyacak bu zat. Evet. Hazreti Sevde annemiz radıyallahu anha Hatice annemizden kalan bu eve bu evin hanımı olarak geldiğinde ben Hatice'nin yerini dolduramam endişesine karşı Resulullah aleyhisselamın da Hatice'nin yeri dolmaz buyruğunu bütün evde yankılanır gibi hissetti. Şimdi siz düşünün. Biraz hayal gücünüzü kullanın burada. Evlendiniz, eve geldiniz. Bu eve daha önce geliyordunuz, gidiyordunuz. Orada Hatice anne vardı, arkadaşınızdı, güzel bir dostluğunuz vardı. Ve çok özel de biriydi bu Hatice anne. Ve şimdi bu kadın bu eve evin hanımı olarak geliyor. Ve ben Hatice'nin yerini dolduramam demişti. Aleyhisselam Hatice'nin yeri dolmaz demişti. Bunlar görüşülmüştü. İçeri giriyor. Adeta evde yankılanıyor bu ses. Yani hissediyor. Resulullah Aleyhisselam Hatice annemizin vefatından sonra yeni bir evlilik için elçilik görevi üstlenen Hazreti Havle'ye, Hatice'den sonra onun yerine kim olabilir ki diye içlenmiş. O da Sevde binti Zem'a cevabını vermiş. Nihayetinde Hazreti Sevde bu evin hanımı olmuştu. Yani ne yandan bakılırsa bakılsın Hatice annemizin evine ve onun yerine gelmiş biriydi. İki ders önce anlattığımı hatırlıyorum ama burada bir tekrarlamam gerektiğini düşünüyorum bir şeyi. Hazreti Havle Resulullah Aleyhisselam'ın ellenmesi gerektiğine ilişkin onunla konuşmaya eve geldiğinde işte ilk ifadesi hatırlayın. Hatice'nin yokluğu belli oluyor demişti. O da evet diye Aleyhisselam Hatice annemizin faziletlerini sayıp dökmüştü. Şimdi bazı kitaplarda ve bazı anlatımlarda burada çok büyük bir hata yapılıyor. Yani evde küçük çocuklara bakacak bir kadına ihtiyaç var. Kadınsız ev. Yani bu olaya bu boyutta bakılmış ve büyük hata yapılmış. Niye? Şimdi onu görelim bakalım beraber. Sevde annemiz bu evin asıl hanımı kimdi? Nasıl biriydi? Ve kimin yerine ve kimin evine geldiğini çok iyi biliyordu. Ve yine 50 yaşında bu eve hanım olarak geldiğinde iki tane gonca gül vardı bu evde. İki tane gonca gül vardı bu evde. O sırada Hazreti Fatıma-i Zehra 14-15, Hazreti Ümmü Kulsum 16-17 yaşlarındaydı. Şimdi yanlış burada. Yani o gün yeri geldi mi 9-10-11 yaş evlilik yaşı diyoruz kızlar için. Yeri geldi mi 14-15 Fatıma-i Zehra, 16-17 Hazreti Ümmü Kulsum. Evde iki tane genç kız var. Yani Hatice annemizden sonra kadınsız ev, yani dağıldı anlamına bir mantık yürütülerek bu iki tane gül goncasını İzzet ve şerefiyle onanmış oluyor. Bunlar dağınık değiller. Ancak bunlar bu evin kızı, bu evin hanıma ihtiyacı, evin hanım eksiği var. Hanım eksiğini göreceğine evde bir eksiklik ne var dağılmış olur anlamına gelir. Yuvarlak ifade kullandığımız zaman ev ne eksikse o görülmeli. Diğer kızlardan Hazreti Zeynep Ebu'l-Asmin Rebi ile Hazreti Rukiye ve Hazreti Osman'ın Affan'la evliydiler. Ve sık sık da gelip gidiyorlar. Hepsi oradalar. Evli bekar bütün kızlar sevgili babalarına eş, evlerine de hanım olarak gelen Sevde annemizi çok iyi karşıladılar. İşte bu. Eksik ne? Eş. Sevgili babalarına eş, evlerine de hanım olarak gelen Sevde annemiz, evin hanımı. Hem o kadar ki Sevde annemizin o büyük endişesi bile neredeyse kaybolup gitti. Bu kızları tanıyor zaten. Yani bir sıkıntısı yok. Onlar ilk kez tanışmıyor. Ama ben şimdi anlatıyorum. Ben hani sanmam ki ben bu işi anladım. Ben kadın değilim. Böyle bir evlilik yapmadım. Yani veyahut da böyle bir çocuklu bir hanım almadım, hanım vermedim. Bilmiyorum yani ama anlamış gibi maalesef yani öyle boş konuşuyoruz gibi geliyor bana. Allah affetsin hepimizi. Şimdi kolay değil. Ya o kızların annesinin yanına yerine geliyorsun ve bu anne de Hatice anne yani. Yine de bu eve gelen Sevde annemiz Hatice annemizin yerini hiçbir zaman tutamayacağını, evet. Bak şu ana kadar yerini doldurmayı kullandım. Şimdi yeni bir kelimeyi ekliyorum. Doldurmayı gene kullanacağım. Hiçbir zaman onun yerini tutamayacağını, ondan kalan boşluğu da yine hiçbir zaman dolduramayacağını çok iyi biliyordu. Bu da gözden kaçmasın. Sevde annemiz, Hatice annemizin yerini hiçbir zaman tutamayacağını, ondan kalan boşluğu da yine hiçbir zaman dolduramayacağını çok iyi biliyordu. Evlilik öncesinde bu endişesini dile getirdiği gibi evlilikten sonra da bunu hissettiriyordu. Her şeye rağmen ben onun yerini dolduramam deyip zafiyet ve gevşeklik göstermedi. İşte bunun açılması gerekiyor. Zafiyet ve gevşeklik göstermedi. En üst düzeyde sorumluluk alarak kendisini bile aşan bir gayretin içine girdi. İşte Sevde annemizi farklı kılan bu kısım. Tekrar tekrar tekrarlamak gerekir ki Sevde annemiz bu eve Hanımlar Sultanı olan Hatice annemizden sonra gelmişti. Yani ben onun yerini dolduramam ifadesi bitmiş, bu evin hanımı olmuştu. Ancak bu evin ilk hanımı olsaydı hiçbir problem olmayacaktı. Ama o Hatice annemiz gibi bir sultandan sonra evin ikinci hanımı olarak gelmişti bu eve. Bu da iyi anlaşılması gereken önemli bir husus. İşin başında söylemiştim size. Ben onun yerini dolduramam diye. Ne yapayım? Ben buyum ve bu kadarım işte. Beni de böyle kabul edin artık. Böyle der mi? Sevda annemiz böyle demedi tabii. Eve gelir gelmez hemen işe koyuldu. Evi yuva haline getirmeye çalışırken Gül kızlara da anne olmanın çabasındaydı. İki tane deyim daha kullandık. Biri yuva deyimi, diğeri de anne deyimi. Kızlar küçük değil. Yani anneye çok daha şey değiller, yani annesiz olmuyor gibi. Bunun asıl vazifesi eş. Onun için geldi bu eve. Hanımlar ve anneler sultanının yetiştirmiş olduğu bu gül kızlar annelerinin yerine gelen hanıma da anne muamelesi yapıp kabullendiler. Hem bu eve ve hem de kendilerine alışması için onlar da ellerinden geleni yaptılar. Bunu da herkes kendine alsın. Yani şartlar gereği böyle bir evlilik olur. Eşlerden biri ölür. Bir evlilik olur. Efendim sürekli bir sorunlar yaşanıyor. Üvey falan vesaire. Sevda anne yabancıları değildi aslında. Bunu çok tekrar söylüyorum. Sevgili anneleri hayattayken bu eve çokça gelir giderdi. Çok güzel bir beraberlikleri vardı yani. Şimdi de bu evin hanımı olmuştu artık. Evet, Sevda annemiz iyi bir insandı. Fakat ne kadar iyi olursa olsun Hatice annenin yerini dolduramazdı. Bakın aynı yere geldik. Her ne kadar bunu etraflıca düşünmüş ve kendi yerini doldurup aile olarak sorumluluk üstlenmişse de bu doldurma deyimi sürekli zihnini meşgul ediyordu. Yani öyle ben konuşuyorum, siz rahat rahat dinliyorsunuz ama kendinizi hadisenin içine sokarsanız çok daha farklı şeyler göreceksiniz. Peygamberimiz Aleyhisselam müşrik de olsalar akraba ve hısımlarıyla bağları koparıp atmıyordu. Onlarla güzel iletişim kuracağım diye değerlerinden de taviz vermiyordu. Ölçümüz bu. Müşrik de olsalar akraba ve hısımlarla bağlarını koparıp atmıyor, onlarla güzel iletişim kuracağım diye değerlerinden de taviz vermiyordu. Akraba ve hısımlarımla yakınlığımı sürdüreyim diye kendi değerlerinden, inancından, amelinden asla taviz vermeme prensibini ortaya koyuyordu. Onlarla beraberliklerde onların müsaade ettiği kadar değil, İslam'ın temellendirdiği hakikatler çerçevesinde bir beraberlik sürdürüyor. Böylece en güzel örnek olarak hayatın içinden mesaj veriyordu. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın her yönü her yönümüze örnektir malum. Her yönü her yönümüze örnektir. İşte bir de bu boyuta şimdi Sevda annemizle evlendi Aleyhisselam. Onun yakınları müşrik. Onları kazanayım diye yani eğilip bükülmeye, çok kaba deyimle affedersiniz bağışlayan kıvırmaya gerek yok ki yani. Ama öyle onlar başka bir inancı paylaşıyorlar diye de üzerlerine de gitmiyor, saldırmıyor. Sevda annemiz ne yapıyor? Resulullah Aleyhisselam hayatında bizzat görüp yaşadığı bu nebevi duruşu yakından takip ediyor. Onu örnek alarak hısım akrabalarıyla beraberliğini bu ölçüler çerçevesinde sürdürmeye çalışıyordu. Şimdi daha önce Hazreti Sevde idi. Şimdi Sevde anne oldu. Yani sorumluluğu arttı. Çünkü artık Peygamberimiz de evli. Sorumluluğu arttı. Şimdi nasıl davranacak? Önce nasıl davranıyordu? Artık bütün bunları Peygamber Aleyhisselam'a dışarıdan ona bakmak ayrı bir şey. Eşi olarak, hanımı olarak, evin de hanımı olarak içeriden bakmak çok daha farklı bir şey. Artık o duruşu görüyor, yaşıyor ve Peygamber Aleyhisselam ne yapıyorsa o da öyle yapıyor. Şimdi ben şöyle bir soru sorsam, ya biz ne yapıyoruz diye sorsam, ya biz ne yapıyoruz diye sorsam. Ne dersiniz? Yani ne cevap verebiliriz ki? Ya biz ne yapıyoruz? Bir düşünün. Ya biz ne yapıyoruz? Devam edeyim. Yakınlarımız olan akrabalarımızda ve hısımlarımızda ilgi ve iletişimde, onlarla beraberliklerimizde nasıl bir yol ve yöntem takip ediyoruz? Asıl soru bu. Aleyhisselam'ın Sevde annemizle evliliğinden oluşan hısımlara dikkate alarak biz de yakınlarımız olan akrabalarımızda ve hısımlarımızda ilgi ve iletişimde, onlarla beraberliklerimizde nasıl bir yol ve yöntem takip ediyoruz? Nasıl bir birlikteliğimiz var? Bu beraberliklerimizde temel ölçülerimiz nelerdir? Daha da çoğaltabileceğimiz bu ve benzeri sorulara nasıl cevap veriyoruz acaba? Birilerini razı etmek adına hak yoldan sapmayacağımız gibi İslami hayatımızdan da asla taviz vermeyeceğiz. İslam'a göre yaşıyorum diyerek İslami olmayan yaklaşımlar içinde olmayacağız. İslam'a göre yaşıyorum derken bu dikkatli olacağız. Sevde annemiz gibi diğer annelerimiz ve sahabileri ve tabii ki Resulullah Aleyhisselam'ı ne kadar tanıyıp örnek alabiliyoruz? Onlardan bize ne var sorusuna vereceğimiz cevaplar nasıl olur acaba? Bunların üzerinde inceden inceye düşünmek durumundayız kıymetli dinleyenlerim. Evet efendim, Hazreti Sevda annemiz her yönüyle bir numara olan, Hatice annemizin evine gelmişti. Hatice annemiz maddi anlamda ölüp gitmişse de, maddi anlamda, manevi anlamda sağdı ve sürekli buradaydı. öyle bir hayatın hanımı olmuştu ki hayatı boyunca bu ölmüş hanımıyla beraber yaşamak durumundaydı. Ya bütün bunlara rağmen Sevde annemiz peygamber evine neşe ve sevinç getirdi. Resulullah Aleyhisselam'a zevce Hatice annemizin sevgili kızlarına anne olmaya çalıştı. Sevde annemiz Hatice annemizin yerini sadece kendisinin değil hiçbir hanımın dolduramayacağını çok iyi biliyordu. Buna rağmen gayret üstüne gayret ediyordu. Çalışma üstüne çalışma yapıyordu. Mükellefin mükellefiyeti ve şuuru ve idraki içinde hareket ediyordu. Yeni bir ev, yeni bir çevre içindeydi artık. En küçük bir eşya parçasına varıncaya kadar, lütfen dikkat, en küçük bir eşya parçasına varıncaya kadar her yerde hissedilen Hatice anne vardı. En küçük bir eşya parçasına varıncaya kadar her yerde hissedilen Hatice anne vardı. Sevda anne işte böyle bir eve girmiş ve bu evi çekip çevirmeye çalışıyordu. Bu evin oturmuş ve çok da güzel yürüyen kuralları vardı. Bu kuralların merkezinde de Hatice annemiz duruyordu. Bu kuralların merkezinde de Hatice annemiz duruyor. Hatice annemiz vefat edip gitmiş ama adeta buradaydı. Yani Hatice annemiz vefat etmiş, gelip o merkeze şimdi Sevda annemiz oturmuştu. Durum böyle. Ama Sevda anne onun yanında hissediyor. Bu evi ve bu evdekileri rahatsız etmek için gelmemişti. Bu evi ve bu evdekileri rahatsız etmek için gelmemişti. Bu eve ve bu evdekilere huzur vermek için gelmişti. Bunun için her geçen gün farklı bir çalışma ve gayretle gönüllerde yer arıyordu. Kısa sürede başardı bunu. Gönlünü açana gönüller açılırdı çünkü. Gönlünü açtı, gönüller açıldı. Gülün gülleri diye ifade ettiğimiz Resulullah Aleyhisselam'ın kızlarıyla öyle güzel bir iletişim kurdu ki görenler öz anne kız zannederlerdi. Bu dünya hurilerinden sevgili babalarının huyunu suyunu öğrenmeye çalıştı. Üzerinde durulması gereken bir şey de bu işte. Ben buyum işte demiyor. Resulullah Aleyhisselam ev içinde ev dışında nasıl bir hanım ister? Nelerden hoşlanır? Nelerden hoşlanmaz? Neleri sever? Neleri sevmez? Bütün bunları bu gül kızlardan öğrenmeye çalışıyor. Bu evin ikinci hanımı olarak birinci hanıma her zaman birinciliği veriyordu. Bu evin ikinci hanımı olarak birinci hanıma her zaman birinciliği veriyordu. Yani Hatice devri bitti, Sevde devri başladı yok. Hatice başlattı, Sevde devam ediyor. Güzellik budur. Hatice başlattı, Sevde devam ediyor. Hatice devri bitti, yok. Bitti, yok. Bitti, başladı, yok. Ya ne var? Hatice devri bitti, Sevde devri başladı demiyor. Hatice başlattı, Sevde devam ediyor. Bu çok önemli. Çünkü o Hatice anneyi unutturmak için gelmemişti bu eve. Bir de bu yanlışı yapıyoruz. Unutturmaya çalışıyoruz. Hayır. Hatice anneyi unutturmak için gelmemişti bu eve. O unutulmaz biriydi çünkü. Bu evin yeni hanımı olarak bütün işleri Hatice Ayne ile beraber yürütüyordu adeta. O yüzden dedim ki Hatice devri bitti, Sevde devri başladı değil. Hatice anne ile başladı, Sevde anne ile devam ediyor. Buraya ısrarla vurgu yapıyorum kıymetli dinleyenlerim. Hazreti Sevde annemiz radıyallahu anha Resulullah aleyhisselam ile evlenerek yeni bir hayata adım atmıştı. Nübüvvet hareminin hanımefendisi olmuş, bu hareketi, her hareketi daha doğrusu bu şuurla yapıyordu artık. Akraba ve kabilesinin büyük bir çoğu bu evliliğe karşı çıkmıştı. Ancak onların karşı çıkmaları evlendiği zatın şahsıyla ilgili değildi. Bütün herkes gibi onlar da Resulullah Aleyhisselam'ın şahsına dair olumsuz tek bir kelime bile kullanmıyorlardı. Hatta onunla evliliği sebebiyle bütün hepsi aynı düşünceyi seslendiriyordu. Sevde'nin evliliği gibi bir evlilik kimseye nasip olmaz. Sevde Mekke'nin en şerefli zatı ile evlendi. O gerçekten izzet ve şeref sahibidir. Buna benzer sözler. Yine hiç kimsenin Resulullah Aleyhisselam'ın kişiliği ile ilgili bir problemleri yoktu. Onun üstün ahlakını sürekli gördükleri gibi bunu da teslim ediyorlardı. Ancak onların karşı koyduğu şey açık ve netti. Allah'ın Resulü olduğunu kabul etmiyorlardı. Onun risalet yönünü reddediyorlardı. Bu durum işlerindeki en bilge kişiler tarafından da sürekli seslendiriyordu. Ne diyorlar mesela? Sana yalan söylemiyoruz. Estağfurullah. Sana yalan söylüyorsun demiyoruz. Sana yalan söylüyorsun demiyoruz. Ama biz senin getirdiklerini kabul etmiyoruz. Onların tamamını inkarlar, reddediyoruz. Şey bu. Sana yalan söylüyorsun demiyoruz. Ama biz senin getirdiklerini kabul etmiyoruz. Onları tamamen inkarla reddediyoruz. Seni değil, vahiy dediğin şeyi inkar ediyoruz biz. Risaletini inkarla reddediyoruz. Buna benzer. Mekke müşriklerinin bu tavırlarını kaynakların hepsinde açsa görürüz kıymetli dinleyenlerim. Ben örnek olsun diye bir ayet-i kerime paylaşayım sizlerle. Hadis kaynaklarında gelen Tirmizi'nin rivayet ettiği hadise içerisinde bu Enam suresinin 33. ayet-i kerimenin tefsirinde bunu veriyor. Şimdi Hazreti Ali'den geliyor bu rivayet. Ebu Cehil Resulullah'ın yanına geliyor. Bakın ne diyor. Biz senin şahsını tekzip etmiyoruz. Yani yalanlamıyoruz. Sen yalan söylüyorsun demiyoruz. Senin şahsını. Ancak getirdiğin şeyi biz reddediyoruz, yalanlıyoruz. Arapça aslını ben kaynakta var. İnne la nukezzibuke. Yani sen yalancısın demiyoruz. Senin şahsını yalanlamıyoruz. Velakin fakat biz nukezzibu yalanlıyoruz, reddediyoruz. Bima ci'tebi. Bima ci'tebi. Yani getirdiğin şeyi, getirip geldiğin o şeyi, Kur'an'ı yani biz reddediyoruz. Açık. Allah-u Teala Enam suresinin az önce söylediğim gibi 33. ayeti kerimesini insal buyurdu. Buna karşı ayeti de okuyalım. Önce meal vereyim. Onların söylemiş oldukları şeylerden dolayı gerçekten seni incitip üzmekte olduğunu biliyoruz ey Resulüm. Aslında onlar seni yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler açıkça Allah'ın ayetlerini yani bile bile inadına inkar ediyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Kad na'lemu. Biz Allah dedi. Biz görüyoruz, biliyoruz. İnnehu leyahsunukellezî yekûlûn. Onların sana dedikleri şeyleri, konuşmaları seni üzüyor. Biz onu görüyoruz. La yükezzibûneke. Onlar sana yalancı demiyorlar. Onlar seni yalanlamıyorlar. Velâkinne zâlimine biâyâtillâhi yechhadûn. Bakın. Yani zalim diyor Allah. Lakin diyor o zalimler yani bile bile kendilerine zulmeden zalimler. Allah'ın ayetlerine karşı bunu yapıyorlar. Ayetleri reddediyorlar. Seni değil. Her şey açık ve net kıymetli dinleyenlerim. Her şey açık ve net. Kur'an-ı Kerim'e inkarcıların inkarlarını çok net bir şekilde gözler önüne sermektedir. Çok ayet-i kerimede var bunlar. Yani onlar neyi inkar ettiklerini çok iyi biliyorlar. Buna rağmen bile bile reddediyorlardı. Bu yüzden inkarları bilinçliydi. Bilmeden ya da anlamadan inkar etmiyorlardı. Bilerek, anlayarak ve şiddetle karşı çıkarak inkar edip hakkı reddediyorlardı. Bu yüzden Cenab-ı Hak onlar için zalim buyurdu. Resulullah Aleyhisselam müşriklerin kendisi hakkında iftira ettikleri sihirbaz, mecnun, şair, deli gibi sözlerden Kur'an-ı Kerim'in asılsız, İslam dininin de onun uydurarak ortaya koyduğunu söylemelerinden dolayı çok müteessir olup üzülüyordu Resulullah Aleyhisselam. Allah-u Teala Hazretleri burada Resulünü teselli etmekle beraber hakkı da yine açıkça ortaya koyuyordu. O inkarcıları zalimler diye tanıtarak hakkı bile bile reddettiklerini bildirdi. Resulullah Aleyhisselam'ın tebliğ edip beyan ettiği hakikatleri haksız yere reddedenlerin gerçekte onu değil bizzat Allah'ın ayetlerini inkar ettiklerini bildirdi Cenab-ı Hak. Resulullah Aleyhisselam'ın tebliğ ettikleri Allah'ın ayetleridir. Bundan dolayı onu yalanlayanlar ayetleri yalanlamış ve inkar etmiş olurlar. Peygamberimiz Aleyhisselam bir elçi ve temsilcidir. Elçiyi yalanlayan temsil ettiği kimseyi yalanlamış. Tersine onu tasdik eden de yine mesajın asıl sahibini tasdik etmiş olur malum. Yeri geldikçe kıymetli dinleyenlerimiz tekrarlayacağımız gibi Resulullah Aleyhisselam'ı bütün herkes çocukluğundan beri doğru sözlü ve dürüst olarak tanır. Bu yüzden de onun için el-emin sıfatını kullanırlardı. Ona risalet görevi verilince kendisine inananlar gibi inanmayanların da bu husustaki kanaatleri değişmemişti. O yine emindi iman edenler için. Ancak tebliğ ettiği şeyleri inkar edenler için iş değişmişti. İnkarcıların, o kafir müşriklerin kendilerince inkar bahaneleri çoktu. İslam'ın hükümlerini çıkarlarına aykırı buldukları, itibarlarını zedelemesinden endişe duydukları için olumsuz tavır takınmışlardı. Nitekim Ebu Cehil bu konuda hep meşhurdur. Resulullah Aleyhisselam mensup olduğu Haşim ve Abdümenaf oğullarının zaten Mekke'de itibar kazandıran birçok görevi uhdesinde bulundurduğunu, bunların yanında bir de içlerinden bir Resul çıkmasının kendi kabileleri için tamamen onur kırıcı olacağını, bu yüzden onun dinini tanımayacaklarını bildirmiştir. İşte böyle bir atmosfer duruyor önümüzde. İşte bu inkarcıların arasında olan Abd bin Zem'a Sevda annemizin üzerine en şiddetli bir şekilde gidenlerin başındaydı. Abd kız kardeşinin Resulullah aleyhisselam ile evlenmesine şiddetle karşı çıktığı halde yine de engel olamamıştı. İnkarcıların inkarı böyle uzayıp gitse de Cenab-ı Hak neyi takdir ediyorsa tecelli o cihette oluyordu ve olmuştur kıymetli dinleyenlerim. Hazreti Sevda annemiz Resulullah Aleyhisselam ile evlenince sadece iki aile arasında değil iki kabile arasında da hısımlık bağı oluşmuştu. Bu hısımlığın getirdiği şartlar gereği birbirlerine gidip gelmek durumunda kalmışlardı. Bunlardan bazıları istemeyerek gelip gitse de zaman içinde iş değişmeye başladı. İstemeyerek gelip gidenler de ister hale gelme yoluna girdiler. Mekke'de herkes birbirini tanırdı. Hele bir de şan ve şerefi meşhur olanlar bütün herkes tarafından tanınırdı. Resulullah Aleyhisselam'ı da tanıyorlardı. Hem belki de en çok onu tanıyorlardı. Risalet görevine kadar hiç kimseyle kıyas etmeyecek kadar değer veriyorlardı ona. Risalet görevi verilince menfaatlerine dokunduğu için iş değişmiş, karşı koymaya başlamışlardı. Onun şahsıyla ilgili bir problem değildi bu. Burada birkaç kez geldi, tekrarladım. Geldikçe tekrarlayacağımı söylemiştim. Bu konular işlenirken Hazreti Muhammed'in peygamber olması sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberimizin peygamber olması, peygamber olması ifadesi çok kullanılıyor. Bu yanlış bir kullanımdır. Bunun altını ısrarla çiziyorum ve bunu bir an önce düzeltmemiz gerekir diyorum. Peygamber olunmaz. Ayetlerde bu Resul, İrsal, Mursel deyimlerle kullanılır bu. Yani gönderdik, göndeririz, görevlendirdik. Peygamber olunmaz. Peygamber olarak gönderilir. Şimdi bu gönderme kelimesi de bizim Türkçe'de biraz mana belli olduğu için sıkıntı oluyor. Yani aleyhisselam onların içinde efendim büyüdü. Kendisine risalet görevi verildi. Ben size peygamber olarak gönderildim. Biz bu gönderme kelimesi üzerine durur da diğer boyutunu işleyemezsek sanki dışarıdan bir yerden geldim. Ben buraya peygamber olarak gönderildim. O yüzden yani gönderildim ifadesini daha ziyade görevlendirildim şeklinde düşünmek lazım. Ama irsal, mursal, resul göndermek, gönderilmek. Ayetler için inzal kullanılır, nuzul kullanılır. Yani nezele kullanılır, indirdik, inmek. Ayetler iner, resul gönderilir. Biri nuzul, biri rusul. Biri irsal, mursel, biri nazil, vahiy. İyi anlamamız lazım bunları ki mana ortaya çıksın. Yani Peygamber aleyhisselam peygamber oldu dediğiniz zaman yani sanki böyle kendini buna hazırlıyordu. İşte bugünkü deyimle filanca okulu bitirdi, falanca okulu bitirdi. Şu görevi aldı gibi. Böyle bir şey yok yani. Peygamber oldu değil. Peygamber olarak görevlendirildi. Peygamberimiz peygamber olarak görevlendirildi. Resulullah Aleyhisselam'ı tanıyorlar. Hem belki de onu en çok tanıyorlar. Bak tekrarlıyorum. Risalet görevine kadar hiç kimseyle kıyas etmeyecek kadar değer veriyorlar. Yani peygamber olarak görevlendirilinceye kadar. Risalet görevi verilince, yani peygamberlik görevi. menfaatlerine dokunduğu için iş değişmiş, karşı kormaya başlamışlardı. Birbirlerini ne kadar tanısalar da çok yakından tanımıyorlardı. Bir de bu var. Sevde annemiz Resulullah aleyhisselam ile evlenince gelip gitmeler başladığı gibi yakından tanıma ortamı da oluşuyordu. İnsanlar birbirlerini yakından tanıdıkça karşılıklı tutum ve davranışları da o nispetle değişir. O nispetle değişir yani. Ne kadar tanır o kadar değişir. Olumlu ya da olumsuz. Bu hep böyle olmuştur. Sevda annemizin Resulullah aleyhisselam ile evliliği neticesinde onu tanıyanlar şimdi de yakından tanıma fırsatı bulmuş oldular. Onu tanıdıkça hayran kaldıkları gibi daha da yakından tanıdıkça bu hayranlıkları da o oranda artıyordu tabii. Her geçen gün biraz daha yakın olarak onu çok özel yönlerinin yanında bir de aile yönüyle yakından tanıdılar. Daha önceden de tanıyorlardı ama şimdi iş değişmiş, böyle çok yakından tanınca aslında tam olarak tanıyamadıklarını anlamış oldular. Tanımak, tabi olmayı, tabi olmak, teslim olmayı, teslim olmak da sevmeyi gerektirir kıymetli dinleyenlerim. Tanımak, tabi olmayı, tabi olmak, teslim olmayı, teslim olmak da sevmeyi gerektirir. Onu böyle tanıdıkça sevmeye ve saymaya başladılar. Hem öyle ki onunla biraz daha beraber olmak için her fırsatı değerlendirme yoluna gittiler. Onu tanıdıkça daha önce seviyorlardı. Daha çok sevmeye saymaya. Düşmanlıklar dostluğa dönüşmeye başlamıştı artık. Sevde annemizin aile yakınları içinde en şiddetli düşmanlık yapan abd olduğu halde onun bile düşmanlığında yumuşama başlamıştı. Çok önemli bir yerdeyim kıymetli dinleyenlerim. Bu tanıma meselesini iyi açmak gerekiyor. Yani insanlar birbirini daha yakından tanıdıkça bağlar kuvvet deniyorsa ya da tam tersine yakından tanıdıkça bunda da iş yokmuş deniyorsa tavrımızı ona göre ortaya koymak durumundayız. Peygamberimiz aleyhisselam Sevda annemizle evlendiğinde zaten Mekke herkes birbirini tanıyor. İkisi de birbirinin yakınlarını tanıyor. Fakat bu sefer yani yaşı 50 de olsa gelin geldi kendi kabilesine. Gelini yakından gördüler. Aleyhisselam'ın yaşı belli bir merkezde olsa da damat oldu, onu gördüler. Ve yakından görmek, yakından tanımak, yakın olmak kavramları yeni bir mana kazandı. Bu güzel kavramları içini de doldurabilme ümidiyle önümüzdeki haftalarda sizlerle paylaşmak üzere bu haftada burada noktayı koyuyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.